Ayrım 3.
Gizli ordunun siyasal kanadı laf kalabalığına dağılmış Fransa'da yeniden demokrasiyi kurmanın gerekliliği üzerinde belirsiz fikirler ortaya atarken Şazane yatağının üzerine koyduğu yüklü evrak çantasındaki raporlarda gösterilen kara gerçekle karşı karşıyaydı. Parasızlık çeken ulusal ve uluslararası yüzeyde desteklerini, üyelerini ve prestijini yitiren OAS'e gizli servislerle polisin devamlı saldırıları karşısında yıkılıyordu. Uzun uzun düşündükten sonra bir sonuca varan Şazane, kimsenin tanımadığı bir adam diye mırıldandı. Harekete geçmeye hazır katillerin listesini gözden geçirdi. Her birinin emniyet müdürlüğünde İncil kadar kalın dosyası vardı. Yoksa neden o Şazane Avusturya Alplerindeki küçük bir otelde saklansındı? Çözüm yolu öğleye doğru aklına geldi. Önce bunu kafasından atmaya çalıştı ama bu yol zorla kendini kabul ettiriyordu. Böyle bir adam bulunabilse, böyle bir adam var olsa, yavaş yavaş epey zorlanarak bu adamın çevresine başka bir plan hazırlandı. Sonra akla gelebilecek bütün engelleri, bütün itirazları inceledi. Güvenlik kuruluşlarının ortaya çıkardığı güçlükler dahi plan hepsini bastırıyor gibiydi. Öğle yemeğinden hemen önce Mark Şazane pardösüsünü giydi ve aşağı indi. Dışarı çıkar çıkmaz buz tutmuş yolu silip süpüren bir kasırga onu kavradı. Her yanını bir ürpertti kapladı ama çok ısıtılmış bir odada üst üste içilen sigaraların verdiği baş ağrısı çabucak kayboldu. Sola sapıp Adlerstrasse'deki postaneye yöneldi. Bir dizi kısa telgraf çekerek sahte adlarla Almanya'nın güneyine, Avusturya'ya, İtalya'ya ve İspanya'ya dağılmış bulunan arkadaşlarına birkaç hafta sürecek bir iş yolculuğuna çıktığını ve yerinde bulunamayacağını bildirdi. O trenine binerken BOAC'nin 4B Comet uçağı Londra Havaalanı'nın 40 numaralı uçuş pistine konuyordu. Uçak Beyrut'tan geliyordu. Hole dağılan yolcular arasında uzun boylu sarışın bir de İngiliz de vardı. Orta Doğu güneşinde yanmış yüzüyle 2 ay boyunca Lübnan'ın turistlere sunduğu tartışılmaz zevklerin tadını çıkarmanın, yüklüce bir paranın bir Beyrut bankasından İsviçre'deki başka bir bankaya nakledilmesiyle daha da büyük bir zevke varmanın sonucu kendini çok rahat ve zinde hissediyordu. Epey ardında Mısır'ın kumlu topraklarında şaşkın olduğu kadar da öfkeli Mısır polisinin çoktan gömdüğü, ense köklerine yedikleri birer kurşuna can veren füze uzmanı iki Alman bilginin ölüleri yatıyordu. İki bilginin ölümü Başkan Nasır'ın El Cumhuriyet roketinin gerçekleştirilmesini yıllarca geciktiriyor, New Yorklu milyoner bir Yahudi parasının yerinde harcandığını düşünüyordu. Gümrüğü kolayca geçen İngiliz kiralık bir otomobile atlayıp Mayfair'deki dairesinin yolunu tuttu. Şazane'nin araştırması 3 ay kadar sürdü. Bu araştırmanın sonucu devamlı elinin altındaki evrak çantasına tuttuğu plastik kılıflı 3 ince dosyaya sığıyordu. Haziran ortasına doğru Avusturya'ya döndü ve Viyana'da Brucknerallee'deki küçük bir aile pansiyonu olan Kleist pansiyonunda oda tuttu. Merkez postanesinden biri kuzey İtalya'daki Bolzano şehrine, diğeri de Roma'ya iki kısa telgraf çekti. Her biri en yakın iki yardımcısını hemen Viyana'ya kendisiyle buluşmaya çağırıyordu. İki adam 24 saat içinde geldi. René Montclair, Bolzano'da bir araba kiralamıştı. André Casson, Roma'dan uçakla gelmişti. İkisi de sahte at ve sahte kimliklerle yolculuk ediyorlardı. İtalya ve Avusturya'daki SDC ajanları bunları aranan şüpheliler listesinin hemen başına koymuşlardı. Ve sınır kapılarıyla havaalanlarındaki her türlü muhbirin kendileriyle işbirliği yapmasını sağlamak için büyük paralar harcıyorlardı. Saat 11'deki buluşmaya André Casson 7 dakika önce geldi. Taksi şoförüne kendisini Brucknerallee'nin köşesine bırakmasını söyledi. Hızlı adımlarla pansiyona girmeden bir çiçekçi dükkanının vitrinde kravatını düzeltip dakikalarca oyalandı. Şazane her zamanki gibi sahte bir adla pansiyonda oda tutmuştu. Yalnız en yakın arkadaşlarının bildiği 20 addan biriyle. Çağrılan iki adam da önceki gün Schultz'e imzalı telgraflar almışlardı. Bu da Şazane'nin 20 günlük bir dönem için kullanacağı şifreli attı. "Herr Schultz'e bitti," dedi. Yani Bay Schultz'e lütfen. Casson genç otel katibine. Adam defterine baktı. 64 numaralı oda sizi bekliyor muydu efendim? Evet diyen Casson hemen merdivene yöneldi. Birinci kata vardığında koridora girdi ve 64 numaralı odayı aramaya koyuldu. Biraz daha ileride sağda buldu odayı. Kapıyı vurmak için elini kaldırırken bileğinin havada yakalandığını hissetti. Başını çevirdi, uzamaya başlayan sakalların kararttığı çeneyle kaba saba yüzü gördü. Yabancının kesintisiz bir çıkıntı meydana getiren kalın siyah kaşların altındaki gözleri onu meraksız bakışlarla süzüyordu. 4 metre kadar gerideki bir girintinin önünden geçerken adam peşine takılmış, yıpranmış ince halıya rağmen Kasson en ufak ses duymamıştı. Dev yapılı adam vereceği cevapla ilgili değilmiş gibi ama bileğinde bırakmadan sordu. Ne istiyordunuz? 4 ay önce Argo'nun Eden Wolf Oteli'nden ne kadar çabuk kaçırıldığını hatırlayan Kasson midesinin kasıldığını hissetti. Sonra ardındaki adamın Polonya asıllı biri, Şazane'nin Çin Hindi'nde komuta ettiği, taburda görevli bir yabancılar lejyonu askeri olduğunu hatırladı. Şazane'nin bazı özel görevler için Viktor Kovaski'ye başvurduğu aklına geldi. Albay Şazane ile randevum var Viktor dedi tatlılıkla. Kendi adıyla Şefirinkini duyunca Viktor'un kaşları daha da bir büzüldü. Ben Andre Kasson'um. Kovaski hiç etkilenmemiş gibi sol kolunu Kasson'un omuzu üzerine uzattı ve 64 numaralı kapıyı vurdu. Evet dedi içeriden gelen bir ses. Kovaski ağzını kapının tahtasına dayayıp homurdandı. Bir ziyaretçiniz var. Kapı hafif çarhalandı, Şazane aralıktan dışarı bir göz attı, sonra kapıyı ardına kadar açtı. Sevgili Andre, gerçekten çok özür dilerim. Başıyla Kovaski'ye bir işaret yaptı. Tamam anbaşım, sözleşmiştik. Sonunda sağ elini kurtaran Kasson içeri girdi. Şazane kapının eşiğinden Kovaski'ye birkaç şey söyledi, sonra kapıyı kapadı. Polonyalı girintide pusuya yatmak üzere geri döndü. Şazane Kasson'un elini sıktı ve onu önünde 2 koltuğun bulunduğu gaz sobasının yanına götürdü. Haziran ayının ortasına gelindiği halde hafif bir yağmurun çiselediği dışarıda hava serindi. İki adam da Kuzey Afrika'nın sıcak güneşine alışkındılar. Bu nedenle soba gürül gürül yanıyordu. Kasson pardüsünü çıkardı ve koltukların birine yerleşti. Genellikle böyle tedbirler almazsın Mark dedi. Kendim için almadım karşılığını verdi Şazane. Herhangi bir şey olursa kendimi koruyabilirim. Ama yine de elimdeki kağıtlardan kurtulmak için bana birkaç dakika gerekli. Pencerenin dibindeki masayla üzerindeki evrak çantasını ve yanında duran kalın bir dosyayı gösterdi. Victor'u aslında bunun için getirdim. Ne olursa olsun kağıtları yok etmem için gerekli 60 saniyeyi bana sağlayacaktır. Kağıtlar bu kadar önemli mi? Belki, Şazane'nin sesinde bir hoşnutluk belirtisi seziliyordu. Ama biz Rene'yi bekleyelim. Saat 11'i çeyrek gece gelmesini söyledim. Aynı anda içeri girmemeniz için. Victor şaşırabilirdi. Çevresinde tanımadığı çok insan oldu mu sinirleniyor. Şazane sol koltuğun altında koca bir kolt tabanca taşıyan Victor sinirlendiğinde neler olabileceğini düşündü. Yüzüne ender görülen gülümsemelerinden biri yayıldı. Tam o sırada kapı vuruldu. Şazane kapıya doğru yürüdü ve sordu. Ne var? Bu kez gergin bir sesle Rene Moncler cevap verdi. Mark, rica ederim. Şazane kapıyı açtı. Moncler ardındaki devin varlığıyla iyice ufalmış duruyordu. Victor sağ koluyla onu sarıp kollarını gövdesine yapıştırarak hareketsiz bırakmıştı. Tamam Victor diye mırıldandı Şazane Kovaski'ye. Kendini serbest hissetmenin rahatlığıyla Moncler odaya girdi ve sobanın yanındaki koltuğundan gülümseyen Kasson'a zoraki sırıttı. Kapı yeniden kapandı ve Şazane Moncler'den kendisini bağışlamasını diledi. Moncler ona doğru yürüdü, el sıkıştılar. Pardüsünü çıkarmıştı. Sırtında kötü dikilmiş koyu gri bir elbise vardı. Eski subayların çoğu gibi Şazane ve o sivil giysiler içinde hep biçimsiz dururlardı. Konukları odadaki 2 koltuğa yerleşince Şazane de çalışma masası olarak kullandığı masanın ardındaki dik arkalıklı iskemleye oturdu. Başucu masasından 1 şişe Fransız konyağı çıkardı. Soran bakışlarla havaya kaldırdı. Konukları başlarını salladılar. Şazane 3 bardağı bolca konyak doldurdu. Birini Moncler'e, diğerini Kasson'a uzattı. İki yolcu içlerini ısıtmak için yüklü birer yudum aldılar. Ufak tefek ve tıknaz Rene Moncler, Şazane gibi muvazzaf subaydı. Ama Şazane'nin tersine hiç savaşçı bir birliğe komuta etmemişti. Meslek hayatının büyük bölümü idari işlerde geçmiş, son 10 yılda Yabancılar Lejyonu'nun muhasebeciliğini yapmıştı. 1963 ilkbaharında OAS'in muhasebecisi olmuştu. Andre Kasson aralarındaki tek sivildi. Ufak tefek ve kılı kırk yaran bu adam hala Cezayir'de banka müdürlüğü yaptığı günlerdeki gibi giyinmeye devam ediyordu. OAS ile siyasal örgütü arasındaki bağlantıyı sağlamakla görevliydi. Shazane gibi bu iki adam da nedenleri ayrı ayrı olmakla birlikte eşit bir bağımsızlık içindeydiler. Moncler'in 30 yaşındaki oğlu Cezayir'de askerliğini yaparken 3 yıl önce asilerin eline düşmüştü. Yabancılar Lejyonu'nun bir devriyesi çocuğun ölüsünü ele geçirdiği bir köyde bulmuş ve oraya gömmüştü. Moncler daha sonra ölünün ne halde bulunduğunu öğrenmişti. Bir daha da unutmayacaktı. André Casson'un durumu daha karışıktı. Cezayir'de doğmuş, bütün hayatını, işi, evi ve ailesi arasında geçirmişti. Çalıştığı bankanın merkezi Paris'teydi. Cezayir'in bağımsızlığa kavuşması onu işsiz bırakmayacaktı. Başarısızlığa uğrayan askeri ayaklanmadan hemen sonra De Gaulle'in izlediği yeni politikaya ve beş parasız hiç görmedikleri bir ülkeye kaçan Cezayirli küçük çiftlik sahipleriyle tüccarların sefaletine öfkelenip bir OAS komandosunun çalıştığı bankadan 30 milyon frank çalmasına yardım etmişti. Bu suç ortaklığına tanık olan genç bir kasadar da durumu polise bildirmişti. Casson'un bankacılığı burada bitti. Karısıyla çocuklarını Perpignan'daki kayınpederine bırakıp OAS'ye katıldı. Şimdi Fransa'da yaşayan birkaç bin OAS taraftarını yakından tanıdığı için örgüte değerli hizmetleri dokunuyordu. Masasında oturan Mark Chazanne iki konunu süzdü. İkisi de merakla ama soru sormadan ona bakıyorlardı. Mark Chazanne düzenli bir şekilde ayrıntılara inerek Fransız gizli servislerinin birkaç aydır giriştiği saldırı karşısında OAS'nin uğradığı yenilgi ve başarısızlıkları sıralamaya koyuldu. Konukları somurtuk yüzlerle bardaklarına dikmişlerdi gözlerini. Gerçekle yüz yüze gelmek gerek. 4 ay içinde 3 ağır darbe yedik. Askeri okuldaki başarısızlık sonuç vermeyen bir dizi girişimin sonuncusudur. Ayrıntılara girmenin gereği yok. Hepsini siz benim kadar biliyorsunuz. Antoine Argo'nun kaçırılması bizi en iyi şeflerimizin birinden yoksun bıraktı. Davaya gösterdiği bağlılığa rağmen bir takım ilaçların kullanılmasını da içine alan çağdaş sorgu yöntemleriyle Argo'nun konuşması mümkündür. Dolayısıyla şimdi tüm örgütün güvenliği tehlikededir. Aşağı yukarı sıfırdan başlamamız zorunlu gibi. Bu nedenle Münih'teki karargahımıza değil küçük bir otelin odasındayız. Bir yıl önce işimiz çok daha kolaydı. Binlerce coşkun gönüllüye çağrıda bulunabilirdik. Jean-Bastien Thierry'nin öldürülmesi işleri kolaylaştırmıyor. Onlara bir takım sonuçlar alacağımıza söz verdik ve hiçbir şey yapamadık. Söz değil, bir takım sonuçlar beklemek taraftarlarımızın hakkıdır. Peki anlaşıldı, sözü nereye getirmek istiyorsunuz diyerek onun sözünü kesti Moncler. Chazanne'yi dinleyen iki adam haklı olduğunu biliyorlardı. Moncler, Cezayir bankalarının yağmalanması sonucu ele geçen paranın sadece örgüt masraflarını karşılamakta kullanıldığını, şimdiye kadar davalarına para koyan sağcı sanayicilerin istekleri kulak arkası etmeye başladıklarını herkesten iyi biliyordu. Bir süredir istekleri güç gizlenen bir küçümsemeyle karşılanıyordu. Casson Fransa'daki gizli şebekelerle bağlantı kurmasının gitgide güçleştiğini, o AS'cilerin oturduğu evlere polisin baskın yaptığını, Argo'nun yakalanmasından sonra pek çok taraftarın o AS'yi desteklemekten vazgeçtiğini biliyordu. Bastien Thierry'nin kurşuna dizilmesi bu işi hızlandırmaktan başka şeye yaramayacaktı. Durum Chazanne'nin özetlediği gibiydi ama gerçeği duymak insanı yine de hiç hoşuna gitmiyordu. Chazanne sanki sözü hiç kesilmemiş gibi devam etti. Öyle bir noktaya vardı ki Fransa'yı kurtarmak için kendimize seçtiğimiz ve gerçekleştirmeden sonrası için yaptığımız bütün tasarıların kaçınılmaz şekilde başarısızlığa uğrayacağını bildiğimiz amaç, yani De Gaulle'ün öldürülmesi, geleneksel yollardan erişilmesi imkansız bir hale geldi. Fransız Gestaposu'nun birkaç günden fazla gözünden kaçmayacak başka tasarılar için yeni yeni genç yurtseverleri ateşe atmaya çekiniyorum baylar. Kısacası çok muhbir, çok hain, çok kaçak var ortalıkta. Bu durumdan faydalanan gizli polis örgütümüze öylesine başarıyla sızdı ki üst kademede alınan kararlardan bile haberi oluyor. Bütün katillerimizin ve suikastli başarıya ulaştırabilecek bütün adayların polisçe tanındığını kabul etmemiz gerektiğinden başlıca hedefimiz olan De Gaulle'ün ortadan kaldırılmasını gerçekleştirmek için tek yol kalıyor. Bir yabancıyla anlaşmak. Moncler'le Casson'un soran bakışları üzerine dikildi. ''Nasıl bir yabancı?'' diye sordu Casson sonunda. ''İşe başlarken bir yabancıya başvurmak gerekiyor.'' dedi Chazanne. ''OAS ya da siyasal örgütle ilgisi bulunmayan, Fransız polisini tanımadığı bir adama. Sahte bir pasaportla gezecek işini bitirip Fransa halkı De Gaulle'cu köpekleri temizlemek için ayaklandığında rahatça ortadan kaybolup ülkesine dönebilecek biri.'' Önemli olan fark edilmeden ve şüphe uyandırmadan Fransa'ya girebilmesi. Bunu da şimdilik hiçbirimiz yapamayız. İki konu düşüncelere dalıp gitmişti. Chazanne'nin planı kafalarında biçimleniyor, konuşmuyorlardı. Sonunda Moncler ıslık çaldı. Yani mesleği adam öldürmek olan biri, bir kiralık katil. Tamam dedi Chazanne, bir yabancının bu tür bir işi kara gözlerimiz yurtseverlik ya da zevk için yapacağını beklememek gerekir. Gerçek bir kiralık katile para ödenir, hem de çok para ödenir dedi Moncler'e doğru bir göz atarak. İyi ama böyle bir adamı nereden bulmalı diye sordu Casson. Chazanne elini kaldırdı. Baştan başlayalım baylar. Tabii gözden geçirilmesi gereken bir yığın ayrıntı var. Öncelikle öğrenmek istediğim bu konuda benimle aynı görüşte olup olmadığınızdır. Moncler ile Casson bakıştılar. Sonra ikisi de Chazanne'ye dönüp başlarını ağır ağır salladılar. İyi. Chazanne hafifçe arkaya kaykıldı. Üzerinde durulması gereken ilk nokta bütün bu tasarıda başrolü oynayan güvenlik. Oysa bir sırrı ne kadar az kişi paylaşırsa bunun sır olarak kalması olanakları o kadar büyüktür. Mutlak bir gizlilik planımın temeli bu. O AS saflarına sızmış bulunan hainler var, bunu biliyoruz. Siyasal örgütle çalışan politikacıların hepsi güvenilir kişiler değil. Dolayısıyla bunu ne kadar az kişi öğrenirse o kadar iyidir. Sen Rene ve sen Andre, davaya bağlılığınız gibi ağzınızın sıkılığına da güvendiğim için ikinizi buraya çağırdım. Ayrıca Rene, kim olursa olsun bir kiralık katilin isteklerini karşılamak için örgüt muhasebecisi olarak seninle yakın işbirliği kurmak planımın gerçekleşmesi yönünden zorunlu. Sana da Andre, gerçekten emin, davaya bağlılıkları sınanmış ve gerekliliğinde tutacağımız kiralık katile yardım edebilecek bir avuç adamın toplanması için ihtiyacım var. Bu planın ayrıntılarının aramızda kalmaması için hiçbir neden görmüyorum. Dolayısıyla da tasarının bütün sorumluluğunu üzerine alacak üçlü bir komite kurmamızı, tasarının hazırlanmasını, gerçekleştirilmesini ve para yönünden desteklenmesini üzerimize almamızı teklif ediyorum. Yeni bir sessizlik oldu. Moncler sonunda sormaya cesaret edebildi. Bütün OAS yönetim kurulu ya siyasal örgütü tasarının dışında bırakmamızı mı istiyorsunuz? Hiç hoşlarına gitmeyecek bu. Haberleri olmayacak. Hiç olmasa tasarı gerçekleşene kadar karşılığını verdi Chazanne. Sırrın kesinlikle duyulmaması gerektiğini unutmayın. Belki de iş bittikten sonra itiraz edenler çıkacaktır ama o kadar. Tasarı başarıya ulaşırsa iktidara geleceğiz. O zaman da kimse tartışmaya girmeyecektir. Diktatörü yok etmek için uygulanan teknikle teorik bir tartışma konusu olur gider. Kısacası size açıkladığım şartlarla bana katılmayı kabul ediyor musunuz? Moncler ve Casson yeniden Chazanne'ye dönüp baş sallamadan önce bakıştılar. 3 ay öncesinde kalan Argo'nun kaçırılmasından bu yana onunla ilk kez karşılaşıyorlardı. Argo hareketin başına geçtiğinde Chazanne fark ettirmeden arka plana çekilmişti. Şimdi örgütçü yanını ortaya koyuyordu. Chazanne sırayla iki adama baktı, soluk aldı, sonra gülümsedi. Mükemmel dedi, şimdi ayrıntılara bakalım. Radyoda Bastien Thierry'nin kurşuna dizildiğini öğrendiğim günden bu yana bize gereken adamı aramaya koyuldum. Böyle birini bulmak dünyanın en güç işiydi. Bu tür adamlar reklam yapmazlar. Araştırmalarımın sonucu şu oldu. Chazanne masanın üzerinde duran 3 dosyayı kaldırdı. Moncler ve Casson bakıştılar, kaşlarını kaldırdılar ve ses çıkarmadılar. Chazanne yeniden lafa girdi. Bence yapılacak en iyi şey sizin bu dosyaları incelemeniz olacak. Sonra içlerinden birinin seçilmesine geçebiliriz. Ben 3 adayımı listedeki birincinin teklifimizi kabul etmeyeceğini de düşünerek kendime göre sıraladım. Her dosyadan 1 tane var, sırayla bakacaksınız. Sonra dosyalardan birini Moncler'e, birini Casson'a uzattı, 3.'yü açmadan elinde tuttu. İçinde yazılı olanları ezbere biliyordu. Okunacak fazla bir şey de yoktu. Her dosya bezdirici bir kısalıktaydı. Önce Casson elindeki dosyayı bitirdi. Chazanne'ye bakıp yüzünü buruşturdu. Bu kadar mı? Böyle kişilerle ilgili ayrıntıları öğrenmek çok güç cevabını verdi Chazanne. Bir de şuna bak. Casson'a elinde tuttuğu dosyayı uzattı. Az sonra elindekini bitiren Moncler de dosyasını Chazanne'ye uzattı. Chazanne de ona Casson'un okuduğunu verdi. İki adam yeniden okulmaya koyuldular. Bu kez dosyayı ilk bitiren Moncler oldu. Başını kaldırıp omuz silkti. Bilgi yönünden epey zayıf ama bunun gibi 50 kişinin bulunabilmesi gerekir. Sokaklar kiralık katillerle dolu öyle ya. Casson sözünü kesti. Dur bir dakika, dur da önce şuna bir göz at. Son sayfayı çevirdi, son üç paragrafı çabucak okudu. Bitirdiğinde dosyayı kapadı ve gözlerini şazaneye dikti. OAS şefi hangisini diğerlerinden üstün tuttuğunu hiç göstermedi. Casson'un bitirdiği dosyayı alıp Moncler'e geçirdi. Casson'a da üçüncüyü verdi. 4 dakika sonra iki adam birlikte dosyalarını bitirdiler. Şazane dosyaları topladı ve masanın üzerine koydu. Sonra yeniden kalktı, iskemlesini aldı, sobanın yanına getirdi. Tersine çevirip ata biner gibi oturdu. Kollarını iskemlenin arkalığına dayayarak iki arkadaşını inceledi. Bunun piyasada çok az bulunan bir şey olduğunu size söylemiştim. Böyle işler yapan başkaları da olmalı ama iyi bir gizli servisin kayıtları incelenemedikçe bu tür kişileri bulup çıkarmak çok güç olur. Hem en iyilerinin izine herhalde hiçbir yerde rastlanamaz. Siz 3 kişinin durumunu incelediniz. Onlardan söz ederken birine Alman, diğerine Güney Afrikalı, üçüncüsüne de İngiliz diyelim. Andre? Casson omuz silkti. Bence tartışmanın gereği yok. Yaptıkları işler doğruysa İngiliz açık farklı önde geliyor. Rene? Ben de aynı görüşteyim. Alman artık bu tür işler için yaşlı. Hayatta kalmış Nazileri izleyen İsrail ajanlarına karşı gördüğü birkaç hizmet dışında hiçbir siyasi tecrübesi yok. Üstelik bu işleri kabul ederken bir takım kişisel nedenleri bulunabilir. Dolayısıyla da kiralık katil olarak iş görmediği kabul edilmelidir. Güney Afrikalı belki Lumumba gibi zenci politikacıları temizlemekte faydalıydı. Ama Fransa devlet başkanını vurmak bambaşka bir iş. Üstelik İngiliz ana dili gibi Fransızca konuşuyor. Şazane ağır ağır başını salladı. Büyük bir tartışma olmayacağını sanıyordum. Ben seçimimi hemen yapmıştım. Bu İngilizler emin misiniz diye sordu Casson. Bütün bu işleri yapmış mı gerçekten? Beni de şaşırttı dedi Şazane. Dolayısıyla da durumu biraz daha derinine inceledim. Ortada hiçbir kesin delil yok. Tersi zaten kötü bir belirti olurdu. İstenmeyen yabancılar listesine geçtiği anlamına gelirdi. Aslında söylentiler dışında onu suçlayan hiçbir şey yok. Resmi açıdan bakıldığında tertemiz. İngilizler izini bulsalar bile kesin hiçbir şey bilmiyorlar. Interpol dosyalarında adı yok. Resmi bir soruşturma açılsa İngilizlerin bu adamın adını SDEC'ye bildirmeleri çok uzak ihtimal. İngilizlerle Fransızların bu iki gizli servisinin birbirlerinden nefret ettiklerini bilirsiniz. Geçen Ocak ayında İngilizler George Bidon'un Londra'da bulunduğunu bile bildirmediler. Hayır, bu tür bir iş için İngiliz her yönüyle üstün, yalnız bir tek. Nedir o diye sordu hemen Moncler. Çok açık, ucuz değil, mali durumumuz ne alemdir Rene? Moncler omuz silkti. Parlak değil, bir yandan masraflar biraz azaldı. Argo olayından beri siyasal örgütün bütün kahramanları 3. sınıf otellere silmiş durumdalar. En lüks otellere ve televizyon konuşmalarına duydukları eğilimi yitirmiş gibiler. Buna karşılık gelen para da yok denecek kadar az. Belirttiğiniz gibi eyleme geçmek gerek, yoksa parasızlıktan batıp gideceğiz. Aşk, temiz hava ve iyi su bizimki gibi bir hareketi desteklemeye yetmiyor. Şazane somurtluk bir yüzle onu onayladı. Biliyordum, para bulmak gerek ama para aramaya başlamadan önce ne kadara ihtiyacımız olduğunu anlamamız belki daha iyi. Kısacası dedi Casson arkadaşının sözünü keserek, bu İngiliz'le ilişki kurup şartlarını sormalıyız. Anlaştık değil mi diye üsteledi Şazane. Diğer ikisi başlarını sallamakla yetindiler. Şimdi saat 1. Adamla bağlantı kurup buraya gelmesini isteyecek olan Londra'daki temsilcimizi aramalıyım. Bu akşam Viyana uçağına binmeyi kabul ederse, akşam yemeğinden sonra kendisiyle burada buluşabiliriz. Oradaki adamın beni arar aramaz durumu anlarız. İkinize de kendiliğimden koridorun sonundaki yan yana olan iki odayı ayırttım. Ayrılıp savunmadan yoksun kalacağımıza birlikte Victor tarafından korunmamız daha iyidir. Ne olacağı bilinmez. Yerlerinden kalktılar. Sonra Şazane Victor'u çağırdı. Aşağı inip 65 ve 66 numaralı odaların anahtarlarını almasını istedi. Victor selam verip çıktı. Şazane Moncler ile Casson'a döndü. Gidip merkez postanesinden telefon etmem gerekiyor dedi. Victor'u da yanıma alacağım. Benim yokluğumda aynı odada bulunun. Döndüğümde önce 3 ardından 2 kere kapıya vuracağım. Önceki yıllarda De Gaulle'in politikasını kınadıklarını belirtmek için bazı şoförlerin kordayla çaldıkları "Cezayir Fransızlarındır" sözlerinin bilinen şifreli işaretiydi bu. Unutmadan sorayım, silahlı mısınız? İki adam başlarını salladılar. Şazane bir çekmeceden kendisi için sakladığı 9 milimetrelik ağır bir map çıkardı. Şarjörünü inceledi, yuvasına soktu, namluya bir kurşun sürdü. Sonra tabancayı Moncler'e uzattı. Bu tabancayı biliyor musun? Moncler başıyla evet dedi. Oldukça iyidir dedi cebine indirirken. Anahtarla dönen Victor adamı Montclair'in odasına kadar götürdü. Geri döndüğünde şazane pardesüsünü ilikliyordu. Hadi gel onbaşım, işimiz var. O akşam alacakaranlık geceye dönüşürken Londra'dan gelen BA'nın Vanguard uçağı Viyana'nın Schwechat havaalanına iniyordu. Arkalarda ve lombozun yanındaki koltuğuna rahatça yerleşmiş bulunan sarışın İngiliz gitgide alçalan uçağın altından hızla geçip giden ışıkları seyrediyordu. Son dakikada hafifçe aydınlanan çimenler, uçuş pistinin iki yanındaki numaralı panolar ve ışıklar kayboldu, yerlerini kara ve parlak çimentonun şeridi aldı. Sonunda tekerlekler yere değdi. Başarılı bir inişteki düzenliliği seviyordu, düzeni severdi. Piccadilly'deki Fransız Turizm Bürosu'nda görevli genç Fransız onu kuşkulu bir bakışla süzdü. Öğlende gelen telefondan beri kendini oldukça sinirli hissediyordu. Bir yıl kadar önce Paris'e tatilini geçirirken OAS'nin emrine girmeyi teklif etmişti. O günden beri de kendisine sadece Londra'daki çalışma masasının arkasında oturması söylenmişti. Telefon ya da mektupla verilecek talimat gerçek adına yollanacak ama sevgili Pierre sözleriyle başlayacak ve hemen yerine getirilecekti. O günden bu 15 Haziran'a kadar hiç ses çıkmamıştı. Telefon memuresi Viyana'dan ihbarlı arandığını söylemiş, Fransa'da aynı adı taşıyan şehirle karıştırmaması için Avusturya demişti. Meraklanıp cevap vermiş ve bir sesin sevgili Pierre dediğini duymuştu. Şifreli adını hatırlaması için epey zaman geçmesi gerekmişti. Öğle yemeğinden sonra başının ağrıdığını bahane ederek işten çıkmış, South Audley Street yakınındaki bir apartmana gitmiş ve kapıyı açan İngiliz'e bir mesaj vermişti. Adam 3 saat içinde Viyana'ya gidecek uçağa binmesi gerektiğini öğrendiğinde hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermemişti. Sakin sakin bir çanta hazırlamış, birlikte taksiye atlayıp Heathrow Havaalanı'nın yolunu tutmuşlardı. Fransız yol parasını nakit olarak ödemeyi unuttuğunu, yanına da sadece pasaportuyla çek defterini aldığını söyleyince, İngiliz hiçbir yorumda bulunmadan iki kişilik gidiş dönüş biletinin parasını vermişti. O andan sonra da aşağı yukarı hiç konuşmamışlardı. İngiliz Viyana'da nereye gittiklerini, kiminle ve niçin buluşacaklarını sormamıştı bile. Böylesi daha iyiydi. Çünkü Fransızın da bu konuda bir şey bildiği yoktu. Aldığı talimat Londra Havaalanı'ndan telefon etmek ve BA uçağıyla geleceğini bildirmek gerektiğiydi sadece. Uçaktayken Schwechat'a inildiğinde danışma bürosuna uğraması rica edildi. Bütün bunlar sinirlerini bozmuştu. Yanında oturan İngiliz'in soğukkanlılığı onu sakinleştirecek yerde kuşkularını daha da arttırdı. Büyük holdeki danışma bürosundan nefis Avusturyalı memuriye adını verdi. Kadın ardındaki evrak dolabını karıştırdı ve ona küçük bir kart uzattı. Kartın üzerinde sadece şunlar yazılıydı. 614-403 aranacak ve Schultz istenecek. Döndü ve holün dibinde bir dizi telefon kulübesine doğru yürüdü. İngiliz omzuna vurup üzerinde Vahsel yazılı kulübeyi gösterdi. Size bozukluk gerek dedi mükemmel bir Fransızcayla. Avusturyalılar bile bu denli cömert değildirler. Fransız kızardı. İngiliz duvar boyunca uzanan kapitone bir kanepenin ucuna ilişip sigarasını yakarken para değiştirebileceği yere doğru yürüdü. Başvurduğu adam bir kaç dakika sonra birkaç Avusturya parası ve bir avuç bozuklukla döndü geldi. Hemen boş bir telefon kulübesine giren Fransız kartla yazılı numarayı çevirdi. Telefonun öbür ucundan Herr Schultz kesin ve açık bir sesle ne yapması gerektiğini bildirdi. Verilen bu mesaj sadece birkaç saniye sürdü ve konuşma kesildi. Genç Fransız kanepenin yanına döndü. Sarışın adam başını ona doğru kaldırdı. Gidiyor muyuz diye sordu. Gidiyoruz. Dönüp yürüyen Fransız üzerinde telefon numarasının yazılı olduğu kartı tortop edip yere attı. İngiliz bunu yerden aldı, açtı ve çakmağının alevine tuttu. Kağıt bir an parladı, sonra kül oldu. İngiliz külleri zarif süet pabucunun topuğuyla ezdi. Hiç konuşmadan dışarı çıkıp bir taksi çağırdılar. Işık içinde yüzen şehrin merkezi yoğun trafik yüzünden kısmen felce uğramıştı. Taksinin Kleist pansiyonuna varması için 40 dakika geçmesi gerekti. Burada ayrılıyoruz. Sizi buraya kadar getirmek ama sonra taksiyle dönmek emrini aldım. Doğru 64 numaralı odaya çıkacaksınız. Sizi bekliyorlar. İngiliz başını salladı ve arabadan indi. Şoför soran bakışlarını Fransız'a çevirdi. Devam edin dedi Fransız ve taksi yeniden hareket etti. İngiliz bakışını üzerinde gotik harflerle sokak adının yazılı olduğu tabelaya çevirdi. Sonra kapının üzerinde büyük harflerle yazılı Kleist pansiyonu adını süzdü. Ardından izmaritini atıp içeri girdi. Tezgahtaki memurun arkası dönüktü ama kapının hafif gıcırtısı dikkatini çekti. İngiliz ona yönelmeden doğru merdivene yürüdü. Adam arkasından seslenmek üzereydi ki ziyaretçi geri döndü. Kayıtsız bir baş işaretiyle katibi selamladı ve "Guten Abend" dedi. "Guten Abend, mein Herr" cevabı verdi katip elinde olmaksızın. Ama sarışın merdivende kaybolmuştu bile. Görünürde hiç telaşsız basamakları ikişer ikişer çıktı. Birinci kat saatliğinde durdu ve koridora bir göz attı. Dipteki kapının üzerindeki 68 sayısını seçti. Kendisine doğru 4 kapı saydı. 64 numara aşağı yukarı 6 metre ötesindeydi. Koridorun solunda rengi atmış kırmızı bir kadife perde bir çeşit girintiyi gizliyordu. Yerin birkaç santim üzerinde kalan perdenin altından siyah bir pabucun ucu çıkmıştı hafifçe. İngiliz geri dönüp aşağı indi. Bu kez katip merdivene bakarak onu bekliyordu. "64 numaralı odayı bağlar mısınız bana?" dedi İngiliz. Katip onu bir an süzdü, sonra istediğini yaptı. Küçük telefon santralına dönüp telefonu açtı ve İngiliz'e uzattı. "Gorliniz 15 saniye kadar deliğinden çıkmazsa geri dönüyorum," dedi sarışın adam. Sonra telefonu kapayıp yeniden merdiveni çıktı. Sahanlığa varırken 64 numaranın kapısının açıldığını ve eşikte Albay Şazale'nin göründüğünü fark etti. Albay koridorun öbür ucundan İngiliz'i inceledi, sonra hafifçe seslendi. "Victor?" Dev yapılı Polonyalı girintiden fırladı ve sırayla iki adama baktı. "Tamam, kendisini bekliyordum," dedi Şazane. Polonyalı öfkeden kıpkırmızı oldu, İngiliz yürüdü. Şazane onu odasına soktu. Bu oda iş bulma grubunun bürolarına dönmüştü. Üzeri kağıtlarla kaplı bir masanın iki yanındaki dik arkalıklı iskemlelerde Montclair ile Casson oturuyordu. Masanın ardında üçüncü bir iskemle daha vardı. Şazane'nin yardımcıları kendisini merakla incelerken İngiliz çevresine bakındı, bir koltuk çekti ve masaya doğru döndürüp oturdu. Şazane Victor'la konuşmasını bitirince gözlerini konuğundan ayırmadan masanın ardına geçti. Ağır ağır bir sigara yaktı. İlk bakışta İngiliz insanda iyi bir izlenim uyandırıyordu. Aşağı yukarı 1.80 boyunda 30 yaşlarında ince ve sağlam yapılıydı. Hiçbir özelliği olmayan ama düzgün ve güneşte yanmış bir yüzü vardı. Elleri koltuğun iki yanına sakin sakin dayanmıştı. Şazane'nin üzerinde çok soğukkanlı bir insan izlenimi bırakıyordu. Ama Şazane'yi asıl şaşırtan gözleriydi. Kaçamaksız bir içtenlikle insanın yüzüne bakan açık gözler. Dikkat edildiğinde bu gözlerin renkli bölümünde alışılmamış bir yan seziliyordu. Bulanık ve soluk gözlerin rengi griydi. Ama göz bebekleri o kadar küçüktü ki gözler büyümüş gibi geliyordu insana. Bu gözlerin her türlü anlamdan yoksun olduğunu anlaması için saniyeler gerekli Şazane'ye. Bu anlamdan yoksun bakış onda büyük bir tedirginlik uyandırdı. Kesin bir takım sistemlere göre gelişimini tamamlamamış, bütün kişiler gibi önceden kestirilemeyen ve denetlenemeyen şeylere karşı içgüdüsel bir nefret duyuyordu. "Kim olduğunuzu biliyoruz," diye söze başladı birden. "Kendimi tanıtayım, Albay Mark Şazane." "Biliyorum," dedi İngiliz. "OAS'nin harekat bölümü başkanısınız. Siz aynı örgütün muhasebecisi binbaşı René Montclair'siniz. Siz de örgütün Fransa'da iş gören kolunun reisi André Casson." Her birine hitap ederken sırayla üç adamın yüzüne baktı, sonra bir sigara aldı. "Şimdiden çok şey biliyor gibisiniz," dedi Casson. İngiliz arkaya doğru yaslandı ve bir duman bulutu üfledi. "Baylar, açık konuşalım. Ben sizin kim olduğunuzu biliyorum. Siz de beni tanıyorsunuz. Hepimizin işi alışılmamış şeyler. Sizin peşinizde adam var, oysa ben izlenmeden gezip dolaşabiliyorum. Ben para için iş görüyorum. Siz bir dava uğruna çalışıyorsunuz. Kısa kesmek gerekirse hepimiz profesyoneliz. Dolayısıyla kurnazlığın gereği yok. Hakkımda bilgi edindiniz. Bu tür bir soruşturmaya girildiğinde ilgili kişinin haber almaması mümkün değildir. Tabii ben de sizi neden bu kadar ilgilendirdiğimi öğrenmek istiyordum. Benim de ilgilenen örgütün ne olduğunu öğrenince British Museum arşivlerindeki Fransızca gazeteleri iki gün süreyle karıştırmak bütün bilmek istediklerimi öğrenmeme yetti. Dolayısıyla bugün öğleden sonra adamınızın ziyareti beni şaşırtmadı. Tamam, kim olduğunuzu ve kimi temsil ettiğinizi biliyorum. Şimdi benden ne istiyorsunuz?" Uzun bir sessizlik oldu. Casson ve Montclair bakışlarıyla Şazane'ye bir şeyler danışmak istiyorlardı ama albayla katilin gözleri birbirlerinden ayrılmıyordu. Birincinin kuşkuları şimdiden yok olmuştu. İhtiyaç duyduğu gerçekten böyle bir adamdı. O andan sonra Montclair ve Casson çevredeki dekorun parçalarından başka bir şey değillerdi. Hakkımızda bilgi edindiğinize göre örgütümüzün hedefleri hakkında sizi bilgi vermekle vakit geçirmeyeceğim. Haklı olarak dava uğruna sözünü ettiniz. Bize göre Fransa şu sıra ülkemize leke süren ve şerefini ayaklar altına alan bir diktatör tarafından yönetilmektedir. Ancak bu diktatör ölürse kurduğu rejim devrilebilir. Fransa Fransızlara iade edilebilir. Taraftarlarımız 6 kere onu öldürmeyi denediler, başaramadılar. Biz de bu işi gördürmek için meslekten birine başvurmayı düşündük. Ancak paramızı döküp saçmak niyetlisi değiliz. Öğrenmek istediğimiz ilk şey böyle bir işin yapılıp yapılamayacağıdır. İngiliz'in gri gözlerinde bir pırıltı kısaca yanıp söndü. Şazane son sorusunun cevabını almıştı bile. Yeryüzünde hiç kimse bir katilin attığı kurşundan kendini koruyamaz. De Gaulle herhangi birinden daha kolay vurulabilir. Tabii ki onu öldürmek mümkündür. Güç olan bu işi yapanın kendini kurtarmasıdır. Dava uğruna ölümü göze almış bir gözü dönükten iyisi bulunamaz tabii bu tür işlerde. Anladığım kadarıyla diye ekledi hafif bir alaycılıkla, böyle bir adamı bulabilmeyi başaramamışsınız. Pont de Sen ve Petit Clément suikastleri başarısızlığa uğradıysa bunları sonuçlandırmak için kimse hayatını vermeye hazır değildi demektir. Şimdi de bu işi yapmaya hazır yurtsever Fransızlar diye söze başladı Gaston kendinden geçerek. Ama Chazanne onu bir hareketle susturdu. İngiliz bakışlarını Gaston'a çevirmedi bile. Ya meslekten biri söz konusu olduğunda diye sordu Chazanne. Profesyonel biri inandığı şeyin etkisiyle harekete geçmez. Dolayısıyla daha sakin, daha ölçülü, aynı zamanda da her türlü kuruntudan yoksundur. Gelebilecek bütün tehlikeleri önceden hesaplamıştır. Dolayısıyla da başarıya ulaşma ihtimali herhangi birinden daha çoktur. Ama yalnız üzerine aldığı işi başarmasını değil, sağ salim kurtulmasını sağlayacak bir plan yapmadıkça yerinden kıpırdamayacaktır. Sizce De Gaulle'ü öldürüp sağ salim kurtulmayı sağlayacak böyle bir plan yapılabilir mi? Gözlerini pencereye diken İngiliz sigarasından birkaç nefes çekti. Yapılabilir cevabını verdi sonunda. Böyle bir işe bol zaman ayırıp iyi hazırlık yapılabilirse mümkündür. Ama sizin gerçekleşmesini istediğiniz şey çok çok güç olacaktır. Diğer hedeflerin çoğundan daha güçtür erişilmesi. Neden diğerlerinden daha güç diye sordu Montclair. Çünkü De Gaulle tetikle bekler, hedef alındığını bilmektedir. Şu sıra bütün gizli servisler diken üstündedir. Başarılmasını istediğiniz görevde dolayısıyla özel bir güçlük ve tehlike göstermektedir. Bütün önceki başarısızlıklar sonrakilerin işini güçleştirmeye yaramıştır sadece. Bir kiralık katil kullanma kararı verirsek diye sözü başladı Chazanne. Başka çareniz yok diyen İngiliz onun sözünü kesti sakin sakin. Neden? Sırf yurdun olan bağlılığından ötürü hayatını verebilecek adamlar var hala. Evet, Vatan ve Kruşet hala hayatta, karşılığını verdi sarışın. El altında başka De Gaulle'ler ve Bastien Thierry'lerin bulunduğu da kuşkusuz. Ama beni buraya getirdiğinize göre adam vuracak kişilerden yana sıkıntıda bulunduğunuz anlaşılıyor. Bugün örgütünüze Fransız gizli servislerinden o kadar çok ajan sızmış ki böyle bir komployu başarıya ulaştırma ihtimaliniz yok. Dolayısıyla size dışarıdan biri gerek. Çözümü gereken son sorun kim? Kaça? Şimdi baylar sanırım malı inceleyecek bol bol zamanınız oldu değil mi? Chazanne yan gözle Montclair'a baktı ve kaşını kaldırdı. Montclair başını salladı. Gaston onu izledi. İngiliz kayıtsızca boşluğa bakıyordu. De Gaulle'ü öldürmeye hazır mısınız diye sordu Chazanne sonunda. Boğuk bir sesle konuşmuştu ama sorusu yankılanıp odanın içini doldurmuş gibiydi. İngiliz bakışlarını yeniden ona yöneltti, gözleri yine her türlü anlamdan yoksundu. Evet ama bu iş çok pahalıya mal olacak. Kaça diye sordu Montclair. Kabul edin ki böyle bir işi insan hayatında bir kere yapar. Kurtulma imkanları son derece zayıftır. Dolayısıyla da bu işi yapacak kişinin hayatının sonuna kadar geçinebilecek ve intikam almak isteyenlerden kendini koruyabilecek kadar para alması gerekir. Fransa'yı ele geçirdiğimizde dedi Gaston para yönünden peşin dedi İngiliz sözünü keserek. Yarısı önce yarısı iş başarıldıktan sonra. Ne kadar diye sordu Chazanne. 500,000. Chazanne Montclair'e bir göz attı o yüzünü buruşturdu. Çok fazla 500,000 yeni frank, 500,000 dolar dedi İngiliz. 500,000 dolar diye bağırdı Montclair iskemlesinden fırlayarak deli misiniz? Hayır dedi İngiliz sakin sakin. Bu işi yapacakların en iyisiyim. Dolayısıyla da en pahalısı. Herhalde daha akla yakın şartlar bulmamız mümkündür dedi Gaston alaycı bir sesle. Evet dedi İngiliz heyecansız. Daha ucuz kişiler bulabilirsiniz. Ama peşin ödenen %50'yi ceplerine atıp kaybolacaklarını ya da sonradan bu işe girişmemek için bir takım nedenler bulacaklarını göreceksiniz. En iyisi kullanıldı mı fiyatı da ödenir. Fiyat da yarım milyon dolardır. Fransa'yı ele geçirmeyi düşündüğünüze göre ülkenize fazla değer biçmiyorsunuz gibime geliyor. Bir an ses çıkarmayan Şazane yediği darbeyle sarsıldığını ortaya koydu. Tam isabet dedi. Yalnız bütün sorun elimizde nakit yarım milyon dolar bulunmaması. Tahmin etmiştim. İşin yapılmasını istiyorsanız bir yerden bu parayı bulmalısınız. Benim bu işe ihtiyacım yok. Bilmenizi isterim. Son anlaşmam yıllar boyu rahat yaşamamı sağlayacak kadar para getirdi. Ama kesinlikle bu işlemlerden elimi eteğimi çekecek kadar para alabileceğimi düşünmek hoşuma gidiyor. Dolayısıyla bu fiyatta olağanüstü tehlikeleri göze almaya hazırım. Burada hazır bulunan dostlarımız daha fazlasını istiyorlar. Fransa'nın kendisini istiyorlar. Ama bu iş için göze almaları gereken tehlike onları üzüyor. Özür dilerim, bu fiyat size göre yüksekse çok kötü sonuçlar veren her zamanki yollara başvurun. Sigarasını külleye bastırıp yerinden doğruldu. Şazane de onunla aynı zamanda ayağa kalktı. Oturun, parayı bulacağız. Yerlerine otururlar. Peki dedi İngiliz, ama bir takım şartlarım daha var. Sizi dinliyorum. Bir yabancıya ihtiyaç duymanızın nedeni Fransız yetkililerin faydalandığı örgütten dışarı devamlı haber sızmasıdır. Bu görüşmeden kaç kişi haberli? Bir yabancıyla dolayısıyla benimle anlaştığınızı kimler biliyor? Sadece bu odada gördüğünüz 3 kişi. Bu fikir Bastien Thierry'nin kurşuna dizilmesinden sonra aklıma geldi. Bütün girişimleri ve soruşturmayı ben yaptım. Başka kimsenin haberi yok. İyi. Özellikle de bu tutumu değiştirmemek gerek dedi İngiliz. Bu işle ilgili bütün belgeler, bütün kağıtlar yok edilmeli. Şubat ayında Argo'nun başına gelenler göz önünde tutulursa içinizden biri tutuklandı mı, kendimi her türlü borçtan sıyrılmış sayarım. Dolayısıyla güvenliğinizi sağlamak ve anlaşma sonuçlanana kadar korumanızı sağlama almak zorundasınız. Kabul dedi Şazane biraz sabırsızlanarak. Başka? Planı yalnız ben hazırlayıp uygulayacağım. Ayrıntılarını kimseye, sizlere bile söylemeyeceğim. Kısacası ortadan kaybolacağım. Bir daha benden söz edildiğini duymayacaksınız. Londra'daki telefon numaramla adresimi biliyorsunuz. Ama harekete geçmeye hazır olunca oturduğum daireyi bırakacağım. Nasılsa ancak çok acele görüşülmesi gereken bir durum olunca beni evimden arayacaksınız. Geri kalan işlemler için en ufak bir bağlantı kurulmayacak. İsviçre'deki bankamın adını size bırakacağım. 250 bin dolarlık ilk taksidin yatırıldığını bankam bana bildirince kendimi de tam anlamıyla hazır hissettiğimde harekete geçeceğim. Kimden gelirse gelsin ne baskı ne de talimat kabul ederim ve sadece kendi yargılarıma göre davranırım. Kabul mü? Kabul ama Fransa'daki ajanlarımız bilgi yönünden size değerli yardımlarda bulunabilirler. Bazıları çok önemli görevlerde. İngiliz bir an düşündü. Peki hazır olduğunuzda bana postayla bir telefon numarası gönderin. Fransa'nın neresinde olursam olayım kolayca arayabilmem için tercihen Paris'te olsun. Bulunduğum yeri kimseye söylemeyeceğim. Bu numarayı sadece başkanın çevresine alınan son güvenlik tedbirlerini öğrenmek için isteyeceğim. Ama telefonda karşıma çıkacak adam Fransa'da ne yaptığımı bilmemeli. Kendisine sadece sizin hesabınıza bir iş gördüğümü ve yardımına ihtiyacım olduğunu söyleyin. Ne kadar az şey bilirse o kadar iyidir. Bana bilgi verecek bir kademe olsun sadece yeter. Bunlara da evet diyor musunuz? Tamam. Yardımcısı sığınacak bir yere ihtiyaç duymadan tek başınıza iş görmek istiyorsunuz. Siz bilirsiniz. Sahte kimlikleri ne yapacaksınız? Elimizin altında çok uslu iki kalpazan var. Gerekli sahte kimlikleri kendim sağlarım. Teşekkürler. Casson araya girdi. Fransa'da elimin altında Alman işgali sırasındaki mukavemet hareketini andıran bir şebeke var. Size faydalı olursa bütün şebekeyi emrinize verebilirim. Hayır teşekkürler, hiç ortaya çıkmamak tek güven kaynağım. Elimin altındaki en iyi silah. Diyelim ki bir aksilik oldu, kaçmak zorunda kaldınız. Siz yol açmazsanız aksilik olmaz. Örgütünüzle bağlantı kurmadan beni buraya getiren nedenlerle örgütçe tanınmadan iş göreceğim. Çünkü örgütünüzle ajan ve muhbirlerden geçilmiyor. Casson patlamak üzereydi. Moncler düşünceli düşünceli pencereden dışarı bakıyordu. Şazane masanın öbür ucundan dalgın dalgın İngiliz'i süzüyordu. Sakin ol Andre, tek başına iş görmek istiyor. Dilediği gibi yapsın. Onun çalışma usulü de bu. Kendi adamlarımız gibi pohpohlanmaya, şımartılmaya ihtiyaç duyan birine bu kadar parayı vermiyoruz nasılsa. Bilmek istediğim diye mırıldandı Moncler. Bu kadar parayı kısa zamanda nasıl toplayabileceğimiz? Birkaç banka soydurmak için örgütünüzden faydalanın teklifinde bulundu İngiliz kayıtsızlıkla. Her neyse, bu bizim meselemiz dedi Şahzane. Konuğumuz İngiltere'ye dönmeden tartışacağımız başka sorunlar var mı? Peşin olarak 250 bin doları alıp kaybolmayacağınıza kim ve ne engel olabilir diye sordu Kasson. Bu işlerden elimi eteğimi çekmek istediğimi sizlere söylemiştim baylar. Peşimde eski paraşütçülerden bir orduyla dolaşmaktan hoşlanmam. Canımı kurtarmak için elime geçen parayı ve fazlasını harcamak zorunda kalırım. İşin bitmesini bekleyip paranın öbür yarısını ödememize engel nedir diye üsteledi Kasson. Aynı neden dedi İngiliz sakin sakin. Böyle bir durumla karşılaşırsam kendi hesabıma çalışmaya başlarım. Hedefimde üçünüz olursunuz baylar. Ama işi bu kadar ileri götüreceğimizi sanmıyorum, değil mi? Tamam, her şeyi konuştuysak konuğumuzu daha uzun süre tutmamızın gereği yok dedi Şahzane. Bir şey daha, adınız. Tanınmak istemiyorsanız size şifreli bir ad gerek. Bu konuda bir fikriniz var mı? İngiliz bir an düşündü. Avdan söz ettiğimize göre çakala ne dersiniz diye sordu. İşinize gelir mi? Şahzane başını salladı. Mükemmel, çok da hoşuma gitti. İngiliz'i kapıya kadar geçirdi, kapıyı açtı. Victor girintiden çıktı ve yaklaştı. İlk kez Şahzane gülümsedi ve elini katile uzattı. Mümkün olur olmaz anlaştığımız gibi sizinle bağlantı kuracağız. O güne kadar ana hatlarıyla planınızı yapabilirsiniz vakit kaybetmemek için. Peki, iyi geceler Bay Çakal. Polonyalı konuğun geldiği gibi dikkati çekmeden gidişini izledi. İngiliz geceyi havaalanındaki otelde geçirdi ve ertesi sabah Londra'ya hareket eden ilk uçağa bindi.